Ayrım 23.
Levin'in çalıştığı otel yaşlı bir karı kocaya aitti. Bir gün yakında emekli olacaklarını söylediler. Bunu duyunca çok huzursuz oldu Ledi. Yıllardır bu oteli evi gibi görmeye alışmıştı. Haberi Gus'un Maggie adında Kuzey İrlandalı, zeki, özgüvenli ve canlı bir kızla tanışmasıyla aynı zamanda aldı. Maggie, Gus'un rüyalarındaki kızdı. Rose da Maggie'yi Gus'a çok uygun buluyordu. Ona her zaman destek olacağından emindi. Gus'un hayalindeki kızla karşılaştığında onu kıskanacağımı düşünürdüm. Oysa hiç öyle olmadı. Aksine şimdi onun adına çok mutluyum. Ben de kayınvalide diye bir cehennem zabanisiyle karşılaşmaktan korkardım. Oysa bakın kimi buldum. Sizi, diye yanıtladı Maggie. Tek eksiklikleri birlikte çalışacakları bir otelde iş bulmaktı. Eski bir otel bulsalar alıp yenilemek de fena fikir sayılmazdı. Benim otelimi alsanız ne iyi olur, dedi Ledi. Aslında tam istedikleri gibi bir yerdi. Ancak yeterince paraları yoktu. Bana bir oda verirseniz size ben para veririm, dedi Rose. Yıllar boyunca bir kenara koyduğu parayı bundan daha iyi nereye yatırabilirdi? Dublin'deki dairesini satar, onu da eklerdi. Böylece Lady ve Gus bir yuva sahibi olur, genç evlilerin de kendi işleri olurdu. Rose ise falcının öngördüğü gibi hastalanınca dermansız kemiklerini dinlendirecek bir yer bulurdu. Falcılara inanmanın hem günah sayıldığını hem de aptallık olduğunu biliyordu ama Çingene Ellie'ye rastladıkları o gün hiç aklından çıkmıyordu. Şeyin ona tecavüz ettiği gün değil miydi? Yeni bir işe başlamak kolay değildi. Yeni evliler de uzun zaman hesapları incelediler. Otelin giderleri gelirlerinden çoktu. Lady işlerin iyi gitmediğini anlamıştı. Gerekirse yukarı katlara daha çok kömür taşıyabilirim, dedi yardımcı olmak umuduyla. Ateş yakacak müşterilerimiz olmadıktan sonra neye yarar Lady? Maggie kocasının Lady dayısına çok iyi davranıyordu. Ona hep büyük önem vermeye özen gösteriyordu. Rose, seninle sokağa çıksak ben boynuma iki taraflı tabela asarım. Üstüne otelin adını yazarız. Sen de yoldan geçenlere el ilanları dağıtırsın. Yardımcı olacak çareler arıyordu. Hayır Lady, bu otel Gus'la Maggie'nin. Onlar bir şeyler düşünsün, onlar çaresini bulsun. Zaten bulacaklarından eminim. Göreceksin, otel yakında öyle dolacak ki müşterileri geri çevirmek zorunda kalacaklar. Dediği doğru çıktı. Kısa bir süre sonra otel dolup taşmaya başlamıştı. Genç çift gece gündüz durmadan çalışıyorlardı. Böylece çok sadık müşteriler edindiler. Otelleri Kuzey İrlandalıların gelmekten hoşlandıkları bir yerdi. Herkes birbirini anlatıyor, bu yeni oteli övüyordu. Kıta Avrupası'ndan gelen yabancı müşteriler olduğunda Maggie hemen Fransızca, Almanca, İtalyanca konuşan dostlarımız var yazılı bir kart verirdi. Bu da doğruydu. Kitap ciltleyen bir Alman tanıyorlardı, erkek okulunda Fransızca ders veren birini ve patates kızartması yapan bir dükkanın İtalyan sahibini tanıyorlardı. Aralarında anlaşmakta zorluk çektiklerinde hemen bunlardan birine telefon ederek yardım istiyorlardı. Gus ile Maggie'nin melek gibi iki kızları vardı. Onlara baktıkça Rose kendini İrlanda'nın en şanslı kadından biri gibi görüyordu. Güneşli günlerde iki torununu St. Stephen's Green'e ördeklere bakmaya götürürdü. Bir gün otel müşterilerinden biri Lady'ye yakında bir sunu kur salonu var mı diye sordu. Herkesi memnun etmeye can atan Lady derhal araştırmış yakınlarda bir sunu kur salonu bulmuştu. Adam Birmingham'dan gelmişti, tek başınaydı. Benimle oynar mısın diye sordu. Özür dilerim ama oynamasını bilmem efendim, dedi Lady af dilercesine. Ben sana öğretirim, dedi müşteri. İşte beklenen şey o anda gerçekleşmeye ve falcının söyledikleri çıkmaya başladı. Lady'nin doğuştan yeteneği vardı. Birmingham'lı adam daha önce hiç oynamamış olduğuna inanamıyordu. Lady sıralamayı çabuk öğrendi. Sarı, yeşil, kahverengi, mavi, pembe, siyah. Her seferinde kolaylıkla ve doğuştan gelen bir zarafetle topları tam vuruşla deliğine sokuyordu. Zamanla onu seyreden bir kalabalık birikmeye başladı. Lady, falcının öngördüğü gibi sporcu olup çıkmıştı. Oyuna hiç para karıştırmadı. Başkaları bahse girseler bile Lady büyük emekle kazandığı parasını oyuna yatıracak değildi. Üstelik Rose'un, Gus'un, Maggie'ye ve kızların paraya ihtiyacı olduğu bir dönemdi. Yarışmalarda kazanmakla yetiniyordu. Resmi gazetelerde çıkmaya başladı. Zamanla bir kulübe üye olması için teklif aldı. Ufak çapta bir snooker şöhreti olup çıkmıştı. Rose olanları büyük bir mutlulukla izliyordu. Sonunda kardeşi önemli biri olmayı başarmıştı. Artık oğlundan, ölümünden sonra kardeşiyle ilgilenmesini istemesine gerek kalmamıştı. Lady ömrünün sonuna kadar Maggie ve Gus'la yaşayabilecekti. Snooker'da kazandığı zaferleri, ileride birlikte bakacakları bir hatıra defterine yerleştiriyordu. Bir akşam Lady, "Şay olsa benimle gurur duyar mıydı dersin?" diye sordu. Artık orta yaşlı olmasına karşın Shay Neil'den o güne kadar hiç söz etmemişti. Bir akşam tek yumrukla öldürdüğü adamdan. Rose irkildi. Sözcükleri teker teker seçerek, "Bana kalırsa mutlu olurdu. Ama onu tanırsın. Ne düşündüğünü anlamak çok zordu. Az konuşurdu. Bu bakımdan kafasının içinden neler geçtiğini kimse bilemezdi," dedi. "Onunla niçin evlendin Rose?" "Bir yuva kurmak için. Hepimize." Bu sözler Lady'yi ikna etmişti. Rose kardeşinin evliliği veya kadınları derinlemesine düşünen biri olmadığını biliyordu. Her erkek gibi cinsel istekleri ve gereksinimleri olsa bile bu konuları gündeme getirmemişti. Şimdi bütün arzularını snooker'la tatmin ediyordu. Rose'un hayatı sorunsuz bir şekilde geçiyordu. Bir gün son zamanlarda çektiği ağrıların ancak rahmi alınırsa ortadan kalkacağını öğrendi. Sonra doktor bunun da yetersiz olduğunu söyledi. Doktor bu hastalığı ve ölüme mahkum oluşunu böylesine soğukkanlılıkla karşılayan birine ilk kez rastlıyordu. "Acı çekmemeniz için elimizden geleni yapacağız," dedi. "Bundan eminim. Şimdi bir bakım evine yerleşmek istiyorum." "Neden?" "Sizi çok seven ve bakmak isteyecek bir aileniz var," dedi doktor. "Evet, ama onların sorumlulukları var. İşletmek zorunda oldukları bir otelleri var. Bana vakit harcamalarını istemiyorum. Lütfen doktor, yardımcı olun. Bakım evinde kimseye yük olmam. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bundan emin olun." "Eminim," dedi doktor olanca gücüyle burnunu silerek. Rose'un da herkes gibi kızgınlık ve öfke duyduğu anlar vardı. Ancak bu duygularını ne ailesiyle ne de bakım evindeki diğer hastalarla paylaşmazdı. Kötü talihine küserek geçirdiği saatler, geriye kalan zamanını nasıl daha dolu dolu yaşayabileceğini hesapladığı saatlerden çok daha azdı. Ailesi ziyaretine geldiğinde çektiği acılardan veya mide bulantılarından hiç söz etmezdi. Onun yerine bakım evini anlatır, ne kadar faydalı işler yapıldığından söz ederdi. Neşeli, yeniliklere açık bir yerdi. Rose da ailesinden hırka veya şeker yerine tüm güçlerini bakım evine katkıda bulunmaya harcamalarını istedi. İşe yarayacak kullanışlı bir şeyler yapmalıydılar. Onlardan bunu bekliyordu. Ailesi Rose'un isteklerini yerine getirmeye karar verdi. Lady kullanılmış bir snooker masası buldu. Bakım evindeki hastalara ders vermeye başladı. Gus da Maggie ile birlikte yemek derslerine başladı. Böylece zaman daha kolay ve neşeli geçiyordu. Rose artık çok zayıflamış, güçlükle küçük adımlar atarak yürüyordu. Yine de acı çekmediğini söylüyor, kimsenin kendisine acıyarak bakmasını istemiyordu. Tek isteği yalnız kalmamak ve etrafındakilerin istekli davranmasıydı. "Hiç olmazsa aklım başımda," diyordu. Gus ile Maggie'nin başlarına gelenleri Rose'dan saklayacak güçleri yoktu. Bütün paralarını yatırdıkları şirket iflas ederek batmıştı. Bu da hem otelin ellerinden alınması hem de gelecekle ilgili bütün beklentilerinin ve emellerinin boşa gitmesi demekti. Rose'un olanları anlamaması için belki çaba sarf edebilirlerdi. Belki başlarına gelenleri öğrenmeden ölürdü. Son zamanlarda o kadar zayıflamış ve halsiz düşmüştü ki artık eskisi gibi çocuklarla birlikte pazarları öğlen yemeğine otele gelmesine imkan kalmamıştı. Tek çareleri Rose'un verdiği paranın yok olduğunu öğrenmemesiydi. Olanları anlatmasalar da Rose'dan saklamayı başaramadılar. "Neler olduğunu söyleyin," dedi Gus ile Maggie'ye. "Yoksa bu odadan çıkamazsınız. Birkaç haftalık ömrüm kaldı. Bu süreyi merak içinde geçirmemi istemezsiniz herhalde. Aklıma en kötü şeyler gelecek. Belki de olduğundan daha berbat şeyler düşüneceğim. Aklınıza gelecek en kötü şey ne diye sordu Maggie. Çocuklardan biri hasta mı yoksa? Başlarıyla hayır yanıtını verdiler. Sizlerden biri mi? Ya da Lady? Korkunç bir hastalık mı? Yine hayır dediler. Zayıf yüzünü bir gülümseme katladı. Gözleri pırıl pırıl yanıyordu. Bunların dışında her şeyi göze alabiliriz dedi. Olanları anlattılar. Gazetelerde yazılanları, yatırımlarının nasıl yok olduğunu, senetleri karşılayacak para çıkmadığını, sonra güvenilir biri gibi görünen Harry Kane denen adamın nasıl televizyonda kimsenin parasının ziyanı olmayacağını, bankaların nasıl kurtarmaya hazır olduklarını söylediğini. Yine de herkesin korku içinde olduğunu anlattılar. Hiçbir şey açıklığa kavuşmamıştı. Rose'un yanaklarından aşağı yaşlar akıyordu. Çingene Ele bundan hiç söz etmemişti. Başından beri o falcıya inandığı için lanet ediyordu. Henry Kane'e ve ona ait olan her şeye lanet ediyordu. Rose'u hiç bu kadar kızgın görmemişti. ''Sana söylememeliydik'' dedi Gus mutsuz bir ifadeyle. ''Hayır, tabii ki söylemeliydiniz. Bundan sonra olacakları da anlatacağınıza söz verin. Hiçbir şey yolunda gitmediği sırada sorun yok derseniz sizleri affetmem. Bütün evrakı sana göstereceğime söz veriyorum anne. O yapmazsa ben yaparım'' dedi Maggie. Her şey elinizden gider de başka bir iş bulmak zorunda kalırsak bile Lady'yi bırakmayacağımızı, onu da yanımıza alacağımızı biliyorsun değil mi anne? Tabii biliyor dedi Maggie küçümsercesine. Sonraki günlerde bankadan gelen kağıtları getirdiler. Bir kurtarma operasyonu hazırlanmışa benziyordu. Yatırımları sarsıntıya uğramış olsa bile yok olmamıştı. Bir şey kaçırmamak için tüm yazılanları en ince ayrıntısına kadar dikkatle okudu. Lady de her şeyimizi kaybetmek üzere olduğumuzu fark etti mi diye sordu. Kendine göre anladı sayılır dedi Maggie. O anda ölürken Lady'yi anlayışlı ve güvenilir ellere bırakacağını fark etti Rose. İçi rahatladı ve huzur içinde öldü. Shibon Keyze adlı bir kadının bir gün otele gelerek kendilerini kurtaran şirkete yeniden yatırım yapmaları gerektiğini söylediğini duymadan öldü Rose. Bayan Keyze bir limited şirket battığında o şirkete para yatıranların hiçbir zaman zararlarının tazmin edilmediğini, Bay Kane'in Neyillerin otelini kurtarmak için özel birikimlerinden para aktardığını söylemişti. Şimdi sıra kurtardığı insanların Bay Kane'in yeni işine yatırım yaparak ona olan manevi borçlarını ödemesine gelmişti. Böyle diyordu Shibon Keyze. Bu işin mahremiyet adı altında gizlilik vardı. Gelen evrak çok görkemliydi ancak her zamanki gibi defterlere geçmemesi gerekiyordu. Mali danışmanlara göstermeden el sıkışarak yapılacaktı. İlk başta istedikleri para azdı. Zamanla istedikleri artmaya başladı. Bu gelişmeler Gus'la Maggie'yi rahatsız ediyordu. Yine de bütün birikimlerini kaybettiklerini düşündükleri bir anda kurtarılmalarını unutmamalıydılar. İş hayatının böylesine dolambaçlı yollardan geçmesi belki doğaldı. Bayan Casey ortaklarından çok güçlü, isteklerine karşı gelinemez insanlar olarak söz ediyor, sanki onlardan çekiniyordu. Gus annesi yaşasaydı onlara karşı çıkacağından emindi. İstenilenleri yapacak kadar saf olduğu için kendisine çok kızıyordu. Lady'ye hiçbir şey söylememişlerdi. Sadece para harcarken çok dikkatli olmaya özen gösteriyordu. Kalorifer kazanı bozulduğunda yenisini alacak paraları yoktu. Holdeki halı eskimişti, eskiyen bölümlerini örtmek için ucuz bir halı parçası almakla yetindiler. Lady bir şeyler sezinliyor ve üzülüyordu. Otel dolup taştığına göre müşteri gelmiyor da denemezdi. Sabahları ikram ettikleri enfes İrlanda kahvaltısı eskisi kadar enfes değildi. Maggie çiçeklerin çok pahalı olduğunu, Lady'nin eskisi gibi taze çiçek almaya pazara gitmesine gerek olmadığını söylüyordu. Kadın garsonlardan biri işten ayrıldığında yerine kimse alınmamıştı. Son zamanlarda otele daha fazla İtalyan geliyordu. Patatessizce çalışan Paola tercümanlık yapmaktan bıkmaya başlamıştı. Bir gün Gus'a birinizin İtalyanca öğrenmesi şart dedi. Hepimiz Avrupalıyız ama sizin hiç çaba gösterdiğiniz yok. Gus özür dilercesine kızlardan birinin yabancı dillere merak saracağını umuyordum demişti. Ama iki kızında da böyle bir heves göremiyordu. Bir gün İtalyan bir iş adamı, karısı ve iki oğlu geldi. Adam bütün gününü İrlanda Ticaret Odası'ndaki toplantılarda geçiriyordu. Karısı ise güzel İrlanda ketenlerini okşayarak veya mücevhercileri gezerek oyalanıyordu. İki oğlanın canları sıkılıyordu ve isteksizdiler. Lady çocukları snooker oynamaya davet etti. Sigara, içki içilen ve kumar oynanılan bir yer değil, hiç tehlikesiz Katolik erkekler kulübüne götürecekti. Çocukların tatili o andan itibaren değişti. Paolo ona bir liste vermişti. Tavolo la bilardo, sala da bilardo, steccata da bilardo. Çocuklarca İngilizce karşılıklarını öğrenmişlerdi. Bilardo masası, bilardo sopası. Zengin insanlardı. Lady'nin tek anlayabildiği Roma'da oturduklarıydı. Giderlerken otelin önünde hep birlikte resim çektirmişlerdi. Sonra taksiye binip havaalanının yolunu tuttular. Taksi hareket ettiğinde Lady kaldırımın kenarında yatan bir tomar kağıt para fark etti. Kalın bir ruloydu. Lastikle tutturulmuş İrlanda banknotlarıydı. İtalyanların parayı nerede düşürdüklerini bilmeleri imkansızdı. Belki ancak ülkelerine döndükten sonra fark edeceklerdi. Zengin insanlar olduklarından bu paranın yok olması hayatlarında bir eksiklik yaratmayacaktı. Kadın Grafton sokağında inanılmaz paralar harcamıştı. O paraya hiç ihtiyaçları yoktu. Onların Gus ve Maggie gibi bir sürü şeye ihtiyaçları yoktu. Örneğin yeni menü kartlarına, son zamanlarda o kadar eskimiş lime lime olmuşlardı ki. Sonra kapıya yeni bir tabela da gerekiyordu. 4 dakika kadar bunları düşündükten sonra bir otobüse atlayarak para vermek için havaalanının yolunu tuttu. Onları pahalı, yumuşacık bavullarını görevlilere verirken buldu. Bir an için vazgeçecek gibi oldu, sonra fikrini değiştirmesine meydan bırakmamak için elindeki parayı uzattı. İtalyanlar Lady'yi bağırlarına bastılar. Etraftakilere İrlandalıların ne kadar iyi kalpli, tok gözlü, harika insanlar olduğunu ilan ettiler. Lastikle tutturulmuş destenin içinden paralar çekerek zorla Lady'nin cebine sıkıştırdılar. Aslında bunun hiç önemi yoktu. Può venire alla casa, la casa a Roma dediler. Sırada bekleyenlerden biri sizi Roma'ya, evlerine davet ediyorlar dedi. Vatandaşlarından birine böyle yakın davranılmasından gurur duyuyordu. Biliyorum dedi Lady, gözleri pırıl pırıldı. Onlara geleceğimi söyleyin. Yıllar önce falıma bakmışlardı. Falcı deniz aşırı bir seyahate çıkacağımı söylemişti. Gururla etrafına bakıyordu. İtalyanlar onu yeniden öptüler. Sonra Lady otobüse bindi. Gus ile Maggie'ye bu haberi vermek için sabırsızlanıyordu. O akşam Maggie kocasıyla bu konuyu tartıştı. Birkaç güne kadar unutur dedi Gus. Keşke biraz para vermekle yetinselerdi dedi Maggie. İkisi de Lady'nin gerçekten davet edildiğini sanarak bu yolculuğa hazırlanmaya başlayacağını düşünüyorlardı. Sonra hayal kırıklığına uğramasından korkuyorlardı. Ertesi sabah pasaport almalıyım dedi. Maggie ise dahiyane bir fikirle önce İtalyanca öğrensen daha doğru olmaz mı dedi. Araya biraz roman girerse belki Lady de bu fikrin ne kadar geçersiz olduğunu anlardı. Lady snooker kulübünde İtalyanca ders veren yerler konusunu araştırmaya başladı. Jimmy Sullivan adlı bir kamyonet şoförü evlerinde yaşayan Signora denilen harika bir kadından söz etti. Ve yakında Mountain View okulunda İtalyanca kursuna başlayacağını söyledi. Lady bir akşam okula giderek kursa yazıldı. Aslında iyi bir eğitim görmedim. Derslere uyum sağlayabilir miyim dersiniz diye sordu. Signora denilen kadına parayı verirken. Hiç sorun çıkmaz. Seversen farkına varmadan konuştuğunu göreceksin. Otele döndüğünde Gus'la Maggie'ye sadece salı ve perşembe akşamları 2 saat izin istiyorum dedi yalvarırcasına. Ne kadar istiyorsan o kadar kal Lady. Zaten haftada 100 saat çalışıyorsun. İtalya'ya aptal gibi gitme derken çok haklıydınız. Signora fark etmeden konuşmaya başlarsın diyor. Maggie gözlerini kapattı. Neden ağzını açmıştı? Neden Lady'ye başına İtalyanca derslerini sarmıştı? Zavallı Lady'nin gece kursunun altından kalkmasını beklemek ne kadar büyük aptallıktı. İlk derse giderken çok heyecanlıydı. Maggie onu yalnız bırakmadı, birlikte gitti. Kasvetli okul bahçesinde toplanan grup oldukça nezih sayılırdı. Sınıf resimler ve posterlerle donanmıştı. Öğrenciler için salam ve peynir tabakları bile hazırlamışlardı. Kursun yöneticisi bir yandan İtalyanca'ya çevrilmiş isimlerin yazılı olduğu kartonları dağıtıyordu. Lady dedi, işte kolay olmayan bir at. Başka adın var mı? Sanmıyorum dedi Lady korkulu özür dilercesine. Demek ki yok. Ne yapalım? Adına benzeyen güzel bir İtalyanca isim bulalım öyleyse. Lorenzo. Lorenzo'ya ne dersin? Bana kalırsa çok güzel. Sınıfta başka Lorenzo da yok. İtalya'daki tüm Lady'lere Lorenzo mu derler diye sordu merakla. Maggie dudağını ısırarak bekliyordu. Evet Lorenzo doğru bildin diye yanıtladı. Acayip saçlı güler yüzlü kadın. Maggie otele döndü. İyi bir kadın dedi Gasa. Zavallı Lady'yi küçük düşürecek hiçbir şey yapmayacak biri. Yine de 3 derse kalmaz vazgeçer diyorum. Gas içini çekti. Son günlerde içini çekmesine neden olan olaylara bir yeni eklenmişti. Kurs konusunda ne kadar yanıldıklarını bilmiyorlardı. Lady hayatından çok memnundu. Her hafta öğrendiklerini, deneyimlerini hayatta buna bağlıymış gibi özenle ezberliyordu. Otele İtalyan turistler geldiğinde böyle küçük bir otelin kapıcısından İtalyanca konuşması beklenirmiş gibi gururlu bir edayla "Mi chiamo Lorenzo" diyerek onlarla İtalyanca konuşuyordu. Aradan haftalar geçmişti. Yağmurlu gecelerde Lady'nin gösterişli bir BMW ile otele geldiğini fark ettiler. Maggie, o hanımı içeri davet etmelisin Lady dedi. Pencereden arabayı kullanan asil profilli kadını fark etmişti. Olamaz, Constance'ın eve gitmek zorunda, yolu çok uzun. Constance'mış, o komik kadın nasıl olmuştu da bütün sınıfı böyle bir oyun oynamaya razı etmişti. Fareli köyün kavalcısı gibi bir şeydi. Lady sırf İtalyanca dersini kaçırmamak için kesin olarak kazanacağı bir snooker karşılaşmasına gitmekten bile vazgeçmişti. O hafta anatomi öğreniyorlardı ve Francesca ile boyunlarını, dirseklerini ve bileklerini göstereceklerdi. Bütün adları ezberlemişti. La gola dediğinde elini boynuna götürüyor, i gomiti dediğinde dirseklerini işaret ediyordu. Sonra la caviglia dediğinde ayaklarını gösteriyordu. Derse gitmezse Francesco onu hiç affetmezdi. Snooker karşılaşmaları bitecek değildi. Nasıl olsa başka karşılaşmalar çıkacaktı. Ama insan vücudunu öğrenecekleri başka gün yoktu. Francesca'yı sırf bir yarışmaya katılmak için yüz üstüne bırakırsa onu hiç affetmezdi. Gus'la Maggie şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Bu kurs aslında çok faydalıydı. Her şey kötü giderken hiç olmazsa bir şeyin düzgün olmasına o kadar ihtiyaçları vardı ki. Otelin yenilenmesi şarttı. Oysa bunu yapacak paraları yoktu. Lady'ye sıkışık olduklarını söylemişlerdi. Ama sanki ne dediklerini tam olarak algılamamıştı. Her gün olduğu gibi yaşamak zorundaydılar. En azından Lady mutluydu. En azından Rose her şeyin yolunda gittiğini düşünerek ölmüştü. Lady zaman zaman yeni kelimeleri hatırlamakta zorlanıyordu. Kardeşler de okurken daha çok çalışmasını bekleyen olmadığından böyle zorlanmamıştı. Oysa Signora herkese birlikte ilerlemesini bekliyordu. Zaman zaman okulun bahçe duvarına oturur, elleriyle kulaklarını tıkayarak kelimeleri ezberlemeye gayret ederdi. Vurguların yerini hatırlamaya çalışarak, Do ve il dolore derken soru sorar gibi söylemek zorunluluğu vardı. İnsan hastaneye düşerse doktor bu cümleyi söyleyecekti. Neresinin ağrıdığını bilmeyecek kadar aptal görünemezdi herhalde, değil mi? O bakımdan doktorun ne soracağını hatırlamak gerekiyordu. Do ve il dolore diye tekrarlıyordu durmadan. Okul müdürü Bay O'Brien yanına oturdu. Nasılsın diye sordu. Bene benissimo. Signora tüm soruları İtalyanca yanıtlamalarını söylemişti. Harika. Peki dersi seviyor musun? Adın neydi? Mi chiamo Lorenzo. Tabii söyle bakalım Lorenzo. Verdiğin paraya değiyor mu? Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum Signor. Yeğenimin karısı ödüyor da. Tony O'Brien bu iri ama basit adama bakarken boğazında bir düğüm hissetti. Eden Dune kurslar konusunda ne kadar haklı çıkmıştı. Her şey ne kadar düzenliydi. Ne değişik insanlar katılmıştı. Örneğin Henry Kane'in karısı veya dar alanı Ogan Gisler. Bu duygularını Grania ile paylaşmak istediğinde genç kız yüksekten baktığını, babasının başını okşar gibi davrandığını düşünmüştü. Belki somut bilgiler edinirse Grania'ya ilgisini kanıtlardı. Bugün ne öğreniyorsunuz Lorenzo? Bütün bu hafta insan vücudunu öğreniyoruz. İtalya'ya gittiğimizde kalp krizi veya kaza geçirirsek lazım olur diye. Hastaneye kaldırdıklarında doktorun ilk soracağı şey Do ve Il Dolore olacak. Anlamını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Sizin kursa katılmıyorum ki. Demek doktor Do ve Il Dolore diyecek. Evet, nereniz ağrıyor demek. O sorunca siz de söylersiniz. Do ve nerede demek, değil mi? Öyle olmalı. Çünkü Do ve Il Banco, Do ve Il Albergo da var. Haklısın. Do ve nerede demek olmalı. Lady bu bağlantıyı ilk kez yapıyormuş gibi mutlu görünüyordu. Evli misin Lorenzo? Hayır sinyor. Bu işi becereceğimi sanmıyorum. Ablam snooker oynamaya odaklanmamı söyledi. Ya biri ya öteki diye bir şey yok. İstersen ikisini de yaparsın. Sizin gibi akıllı biri için sorun yok. Böyle bir okulun müdürü olan biri için. Ben birçok şeyi bir arada yapamam. Ben de yapamam Lorenzo. Bay O'Brien hüzünlü görünüyordu. Siz de mi evli değilsiniz? Oysa büyük çocuklarınızın olduğunu düşünüyordum. Hayır, evli değilim. Belki öğretmenler evlenemiyorlar dedi Lady. Sınıfa gelen Bay Dune da evli değil. Öyle mi? Bu sözler Tony O'Brien'in kulaklarının açmasına neden olmuştu. Evet, bekar. Bana kalırsa Signora ile birbirlerine aşıklar. Lady duyan var mı diye etrafına bakıyordu. Böyle bir şeyi yüksek sesle söylemek cesaret isterdi. Bence durum böyle değil dedi Tony O'Brien. Çok şaşırmıştı. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Francesca, Gelma, Bartolomeo ve ben bunu konuşuyorduk. İkisi birlikteyken çok gülüyorlar ve dersten sonra birlikte yürüyerek eve dönüyorlar. Bak şu işe dedi Tony O'Brien. İkisi için ne kadar iyi değil mi diye sordu Lady. Hep başkalarının mutlu olmasını isterdi. Çok ilginç bir şey, evet dedi Tony O'Brien. Her ne kadar Grania'ya anlatacak bir şeyler peşinde olsa da böyle bir haber almayı hiç beklemiyordu. İri adamın anlattıklarını düşündü. Ya bu basit adam uyduruyordu veya haber doğruydu. Duydukları gerçekse işler yolunda demekti. Eden Dune'un kendisi garip bir durumdayken Grania ile ilişkisini çok fazla kınaması zordu. Yüksekten atarak ahlaki bir konuşma yapma imkanı elinden alınmış olurdu. Tony O'Brien ne yapmıştı ki? Bekar ve açık sözlü her erkek gibi bekar bir kadına teklifte bulunmuştu. Aiden Signora ilişkisiyle kıyaslandığında ne kadar açık ve dolambaçsız bir ilişkiydi. Duyduklarını hemen Grania'ya açıklamaktan sakınmalıydı. Birlikte olduklarında zor konuşmalar geçmişti aralarında. İkisi de kırıcı olmamaya gayret göstermişler. Yine de daha önce yaşadıkları tatsızlığı unutmamışlardı. Geceyi benimle geçirecek misin diye sormuştu Tony. Evet ama sevişmek istemiyorum. Konuşmasında hiçbir cilve yoktu. Oyun oynamadığı da belliydi. Aynı yatakta mı yatalım yoksa ben kanepede mi uyuyayım? Ne kadar genç görünüyordu. Kafası karışmıştı sanki. Sarılmayı, her şeyin yolunda gireceğini söylemeyi ne kadar isterdi ama bunu yapmaya cesareti yoktu. Burası senin evin. Kanepede yatacak biri varsa o da benim. Seninle nasıl konuşmam gerektiğini bilemiyorum Grania. Benim yatağımda yanımda uyuman için yalvarsam vücudunun peşinde koşan bir canavar gibi algılamandan korkuyorum. Yalvarmasam aldırmadığını sanmandan korkuyorum. Nasıl bir ikilem içinde bıraktığını görüyor musun? Bu seferlik kanepede yatmama izin ver lütfen. Tony genç kızı yatırdıktan sonra alnından öpmüştü. Sabah olduğunda ona Costa Rica kahvesi hazırlamıştı. Grania gözlerinin altı mosmordu. Yorgun görünüyordu. Hiç uyuyamadım dedi. Kitaplarını okudum. Hiç duymadığım olağanüstü kitapların var. Kanepenin yanında Catch 22 ve On the Road adlı kitaplar duruyordu. Grania ne Heller'ın ne de Cornock'ın eserlerini okumuş olamazdı. Belki de aralarındaki uçurum gerçekten büyüktü. Geleneksel caz koleksiyonuna da şaşkınlıkla bakıyordu. Grania hala çocuktu. Giderken bir gün yemeğe gelmek isterim dedi. Ne zaman istersen haber ver, sana yemek pişireyim dedi Tony. Bu akşama ne dersin? Çok mu yakın? Hayır, hiç değil. Bu akşam çok uygun dedi. Sadece biraz daha geç olsun. Şu İtalyanca dersine bir göz atmak istiyorum. Bir daha kavga etmememeniz için söylüyorum. Oraya ne senin için ne de baban için gidiyorum. Sadece kendim için uğrayacağım, istediğim için. Sulh dedi Grania. Yine de gözlerinde bir huzursuzluk okunuyordu. Tony O'Brien eve gelmiş, her şeyi hazırlamıştı. Tavuk göğüslerini balla zencefile yatırmış, sofrayı kurmuştu. Yatağa temiz çarşaflar seriliydi. Her olasılığa karşı kanepenin üstüne bir battaniye koymuştu. Tony İtalyanca kursundan babasıyla o acayip İtalyanca öğretmeni arasında bir ilişki olduğuna dair dedikodulardan daha başka haberlerle dönmeyi umuyordu. Bir an önce o Allah'ın belası sınıftan Grania'ya anlatacak bir şeyler bulmalıydı. Lorenzo ile vedalaşarken "Dove il dolero?" diye sordu. "Il gomito" diye bağırdı Lady dirseğini tutarak. "Aferin" dedi Tony O'Brien. Her şey giderek daha çılgın bir hal alıyordu. Anatomi dersi çok eğlenceliydi. Herkes birbirini dürterek "Ecola" diye bağırırken Tony O'Brien gülmemek için eliyle ağzını kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak ne çok kelime bildiklerini ve kelimeleri ne kadar rahat kullandıklarını görmek de onu çok şaşırtmıştı. Kadının çok iyi bir öğretmen olduğu kesindi. Durup dururken haftanın günlerine dönüyor, sonra bir barda nasıl içki ısmarlanacağını soruyordu. Roma'ya, Viaggio'ya gittiğinizde tüm zamanınızı hastanede geçirecek değiliz diyordu. Demek ki bu insanlar gerçekten Roma'ya gideceklerini sanıyorlardı. Milli Eğitim Müdürü'yle, öğretmen sendikalarıyla, papazların ve rahibelerin gazabıyla, velilerin istekleriyle, uyuşturucu satıcılarıyla, kamuya ait mallara zarar verenlerle ve okula gidebilecek en kötü ve zor öğrencilerle başa çıkmasını bilen Tony O'Brien, küçük dilini yutmuş gibiydi. Bu yolculuk fikri başını döndürmeye yetiyordu. Eden düğüne veda etmek üzereyken Eden'la Signora'nın hastane yataklarından tren koltuklarına dönüşen kotlara bakarak güldüklerini gördü. Duruşlarında birbirlerine aşık iki kişinin duruşunu andırıyordu. Yakınlıkları dokunmadan belli olan iki kişi gibiydiler. Aman yarabbi, ya doğruysa? Paltosunu yakaladığı gibi Eden Dune'un kızını yedirip içirip yatağa atmak üzere yola çıktı.